51. ayrım. Ricky'nin öğle yemeği için seçtiği restoran rahmetli eşinin en sevdiği restoranlardan biriydi. Ama Virgil'in bu bağlantıyı yapmış olmasından şüpheliydi. Önemli bir özelliği olduğu için burayı seçmişti. Restoranı kaldırımdan büyük camlar ayırıyordu. Ricky restorandaki ışıklandırmanın dışarıyı görmeyi zorlaştırdığını ama içerisinin ise çok kolay görüldüğünü hatırladı. Ve masa düzeni ise görmekten çok, görülmek üzere tasarlanmıştı. İşte tam da böyle olmasını istiyordu. Yaklaşık bir düzine Almanca konuşan, parlak gömlekler giyen ve boyunlarında fotoğraf makineleri taşıyan insanlardan oluşan turist kafilesinin restoranın önünden geçmelerini bekledi. Tıpkı mahkemede yapmış olduğu gibi onların peşine takıldı. Beklenmeyen bir turist kafilesinin içerisinden tanıdık bir yüzü seçmek zordur diye düşündü. Turist kafilesi geçerken Ricky hızla döndü ve Virgil'in sabırsız ve yalnız olarak restoranın köşesinde oturduğunu gördü. Pencerenin yanından geçti ve derin bir nefes aldı. Birazdan telefonu çalar diye düşündü Ricky. Merlin beklediği gibi gecikmişti. Üstünü başını temizleyip şoktaki diğer avukatlardan özür dilemiş olmalıydı. Ne tür bir bahane bulmuştu? İyi giyimli, huysuz bir rakip. Diğerleri buna inanırdı. Herkesi polisi aramanın gereksiz olduğuna inandırmış olmalıydı. Belki de mürekkep tabancalı, çılgın adama uzaklaştırma kararı çıkarttıracağını söylemişti. Ama hepsiyle başa çıkacaktı. Diğer adamlar muhtemelen başlarını sallayarak onaylamışlardı. Ve gerektiğinde istediği zaman polise ifade verip şahitlik yapabileceklerini söylemişlerdi. Ne olursa olsun öğleden sonra tekrar mahkemede olmak zorundaydı ve üstünü başını temizlemek zamın almış olmalıydı. Merlin ilk olarak ağabeyini arayacaktı. Bu önemli bir konuşma olacaktı. Merlin ne olduğunu tam olarak anlatacaktı ve olup bitenleri değerlendirecekti. Durumlarını inceleyip seçenekleri düşünmeye başlayacaklardı. Tam olarak ne yapacaklarına karar vermeden telefonları kapatacaklardı. İkinci telefon görüşmesini ise Virgil'le yapacaktı. Ama Ricky bu arama için zaman kazanmıştı. Ricky gülümseyerek döndü ve restoranın ön kapısından hızla girdi. Ön tarafta bir görevli hostes vardı ve her zamanki soruyu sormaya başlıyordu ki, Ricky eliyle sorusunun gereksiz olduğunu belirtip, "Randevum var burada," dedi ve hızlı adımlarla ilerlemeye devam etti. Virgil'in arkası dönüktü ancak hareket olduğunu algılayınca döndü. "Merhaba," dedi Ricky, "beni hatırladın mı?" Virgil'in suratı şaşkınlıkla dondu kaldı. "Çünkü," dedi Ricky, "sandalyesine otururken ben seni hatırlıyorum." Virgil şaşkınlıkla geriye doğru kaykılmış olsa da hiçbir şey söylemedi. Yapımcıyla yapmayı beklediği görüşme için resimlerinin ve özgeçmişinin olduğu portföyü masanın üzerine koymuştu. Ardından portföyünü alıp inadına yavaşça yere koydu. "Sanırım buna ihtiyacın olmayacak," dedi Virgil. Ricky, Virgil'in cevabında iki şey duydu. Kararsızlık ve duruşunu yeniden elde etme ihtiyacı. "Bunu oyunculuk derslerinde öğretiyorlar ve şu anda öğrendiklerini uygulamaya çalışıyor," diye düşündü Ricky. Ricky cevap veremeden Virgil'in cep çantasından titreşimli bir ses yükseldi. Cep telefonu. Ricky başını salladı. "Arayan muhtemelen küçük ağabeyindir ve sana bu sabah başına gelenleri anlatıp uyarmak için arıyordur. Ve ardından cinayet işleyerek hayatını idame ettiren büyük ağabeyini arayacaktır. Çünkü o da seni korumak isteyecek. Cevap verme." Virgil'in eli olduğu yerde kaldı. "Yoksa ne yaparsın?" "Yani kendine şu soruyu sormalısın. Ricky ne kadar umutsuz durumda ve ardından bir soru daha sormalısın. Ne yapabilir?" Virgil telefona cevap vermedi ve telefon sustu. "Ricky ne yapabilir?" diye sordu Virgil. Ricky ona doğru gülümsedi. "Ricky bir kez öldü ve belki de artık yaşamaya değer bir şey kalmamıştır. Hatta bu nedenle ikinci kez ölmek daha az acı verir ve belki de daha iyi olur. Sence de öyle değil mi?" Ricky bakışlarını Virgil'in üzerinde baştan aşağı gezdiriyordu. "Her şeyi yapabilirim." Virgil oturduğu yerde huzursuzca kıpırdandı. Ricky'nin kullandığı her ses tonu sertti, katıydı. Bugün sergileyeceği performansın bir yıl önce bu kadar kolay manipüle edilen ve intihara sürüklenecek kadar korkan adamdan çok daha güçlü ve çok farklı olacağını hatırlatıyordu kendine. Bunun gerçekten uzak olmadığını fark etti. Tahmin edemezsin, dengesizim, biraz da manyağım. Tehlikeli bir karışım değil mi? Değişken bir karışım. Virgil başını salladı, evet doğru. Virgil konuştukça Ricky'nin beklediği o kaypak duruşuna biraz dönüyordu. Virgil'in söyleyeceklerini dolaylamadan söyleyen genç bir kadın olduğunu biliyordu. Ama beni bu restoranda bunca insanın önünde vurmayacaksın değil mi? Bunu yapacağını sanmıyorum. Ricky omuz silkti. Al Pacino, Baba filminde vuruyor. Eminim izlemişsindir. Hayatını oyunculukla kazanmak isteyen herkes izlemiştir. Erkekler tuvaletinden cebindeki tabancayla çıkıyor ve diğer gangsterlerle ahlaksız polis memurunun alnının ortasından vurduktan sonra silahını fırlatıyor ve restorandan çıkıyor. Hatırladın mı? Evet dedi zorla, hatırlıyorum. Ama ben bu restoranı seviyorum. Bir zamanlar Ricky iken buraya sevdiğim ama varlığının kıymetini gerçekten bilemediğim bir insanla gelirdim. Ve buradaki diğer insanların öğle yemeklerini neden berbat edeyim ki? Ama aslında seni burada vurmama gerek yok Virgil. Seni başka yerde vurabilirim. Çünkü artık kim olduğunu biliyorum. İsmini, ajansını, adresini ama daha da önemlisi kim olmak istediğini biliyorum. Hedefini biliyorum. Ve bu sayede arzularını tahmin edebiliyorum. İhtiyaçlarını, kim olduğunu, kim olmak istediğini, nerede olduğunu bildiğime göre sence gelecekte bana lazım olan bilgileri ortaya çıkaramaz mıyım? Adresini değiştirebilirsin, hatta ismini bile değiştirebilirsin. Ama olduğun kişiyi ve olmak istediğin kişiyi değiştiremezsin. Ve asıl alay da burada, değil mi? Sen de Ricky gibi köşeye sıkıştın. Abin Merlin de bu detayı sabah nahoş bir şekilde öğrendi. Bir zamanlar bu oyunu benimle, atacağım her adımı ve nedenini bilerek oynadınız. Şimdi de ben sizlerle yeni bir oyun oynayacağım. Nedir o? Hayatta Nasıl Kalırım adlı bir oyun, intikamla ilgili bir oyun. Sanırım kuralların bir kısmını biliyorsun zaten. Virgil'in beti benzi attı, buzlu su bardağına uzandı, büyük bir yudum aldı ve Ricky'ye baktı. O seni bulacak Ricky diye fısıldadı Virgil. O seni bulup öldürecek ve beni koruyacak çünkü bugüne kadar hep öyle yaptı. Ricky günah çıkarma hücresinde sır paylaşan bir papaz gibi öne eğildi. Her ağabey gibi deneyebilir. Ama sen de biliyorsun ki artık kim olduğuma dair hiçbir bilgisi yok. Üçünüz de Bay Lazarus'u aradınız ve onu, dur tahmin edeyim, bir, iki, üç kez mi köşeye sıkıştırmış olduğunu zannettiniz. Dün gece yollarımızın kesişmesini sağlayan yaşlı adamın evinde beni saniyelerle elinizden kaçırdığınızı mı düşündünüz? Ama bil bakalım, kanıt? O yok olmak üzere. Her saniye yok olabilir çünkü bu hayattaki tüm yararlılığını bitirdi. Ama belki de gitmeden önce senin, Merlin ve Bay R hakkında bilmek istediğim her şeyi öğrenmem için yapacaklarımın ne olduğunu söyler. Bütün bunları bir araya topladığında beni çok tehlikeli bir düşman haline getiriyor bence. Durdu ve ardından ekledi. Bugün kimsem kimim, yarın da kim olursam olurum. Ricky arkasına yaslandı, söylediği kelimelerin Virgil'in yüzünde oluşturduğu ifadeyi izliyordu. Bana bir zamanlar ne demiştin Virgil? Seçtiğin isimle ilgili. Herkesin cehenneme giden yolda bir rehbere ihtiyacı var. Virgil bir yudum su daha içti ve ardından başını salladı. Evet doğru, bunu söylemiştim diye cevap verdi yumuşakça. Ricky kötü kötü gülümsedi. Bence kelimelerini özenle seçmişsin diye cevap verdi. Ardından hızla kalktı ve sandalyesini geriye doğru itti. Elveda Virgil dedi Ricky, Virgil'e doğru eğilerek. Sanırım yüzümü bir daha görmek istemezsin çünkü gördüğün son şey yüzüm olabilir. Ricky cevap beklemeden hızla restorandan çıktı. Ellerinin veya çenesinin titrediğini görmeye ihtiyacı yoktu ama bu tepkileri büyük bir olasılıkla verdiğini biliyordu. Korku çok garip bir şey diye düşündü. İnsan korkusunu farklı yollarla belli eder ama hiçbiri midenizi ve kalbinizi kesen bıçak ya da hayal gücünüze kattıkları kadar güçlü değildir. Farklı nedenlerden ötürü hayatının büyük bir bölümünü korkarak geçirdiğini düşündü. Hiç bitmeyen bir korku ve şüphe silsilesi. Ama artık o korku saçıyordu ve bu duygunun ona haz vermediğinden emin değildi. Ricky öğle vaktinde sokakta gezinen kalabalığın arasına kaynayarak Virgil'den uzaklaşmaya çabaladı. Virgil'i de tıpkı ağabeyi gibi tam olarak ne tür bir tehlikede olduklarını düşündürerek geride bıraktı. Ricky kalabalığın arasından bir kaykaycı gibi hızla sıyrılıyordu ama aklı başka bir yerdeydi. Onu bir zamanlar ölüme götüren adamı hayal etmeye çalışıyordu. Bu dünyada kalan son iki kişinin ödünü patlattığını öğrendiğinde psikopatın ne tür bir tepki vereceğini merak ediyordu. Ricky kaldırımda hızla ilerlerken bir yandan da düşünüyordu. Hızlı hareket etmek isteyecek. Konuyu hemen bir çözüme ulaştırmak isteyecek. Bir zamanlar yapmış olduğu gibi bir plan hazırlamayacak. Buz gibi intikam duygusunun tüm içgüdülerini ve eğitimini alt edecek. Ama en önemlisi şimdi bir hata yapacak. 34. Bölüm. Ricky'ye artık çok uzakta görünen ve yıllar öncesinde, eşi henüz sağlığını kaybetmediği zamanlarda çıktıkları tatillerde Cape sularında büyük balık ve lüfer avlayan, yaşlı ve başarılı balıkçı rehberleriyle her yaz bir ya da iki kez sözleşirdi. Ricky balıkçılık konusunda uzman ve açık havada yapılan etkinliklerde başarılı bir insan değildi. Ama sabahın erken saatlerinde üstü açık küçük bir tekneyle açılmak, gri siyah okyanusun üzerinde asılı kalan sisi izlemek, gökyüzünden sızan ilk güneş ışıklarının serinliğini hissetmek, kaptanların dal kanallarından ve sığ bölümlerinden geçerek balık tutulacak alana gelmelerini izlemek hoşuna gidiyordu. Kaptanların dalgaların değişkenliğine ve karanlık suların altında kalmalarına rağmen nerede balık olduğunu bilmelerine hayranlık duyuyordu. Yemleri soğuk havada hazır hale getirmek, akıntılara karşı koymak, aynı zamanda ısıyı ve ışığı hesaba katarak hedefi bulmak, psikanalist olan Ricky büyülüyordu ve çok büyük saygı duyuyordu. Ucuz New York odasında aklını topladığında kendisinin de aynı sürece başvurduğunu düşündü. Yem sudaydı. Şimdi kancasını sivrileştirmesi gerekiyordu. Rumpelstiltskin'e en fazla bir fırsat yakalayacağını düşünüyordu. Erkek ve kız kardeşleriyle yüzleştikten sonra kaçabileceğini düşündü. Ama bunun faydasız olacağını hemen anladı. Öyle yapsa hayatının geri kalan kısmını her garip ses duyduğunda, karanlıkta bir gölge gördüğünde, karşıdan bir yabancı geldiğinde korkarak geçirmek zorunda kalacaktı. Bu yaşanması imkansız bir hayat olurdu. Tanıyamadığı bir hayaletten sürekli olarak kaçması gerekirdi. Ricky, Rumpelstiltskin'i son aşamada mağlup etmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Sadece bu şekilde umduğu ve yaşanabilir bir hayata tutunabilirdi. Bunu nasıl başaracağını bildiğini düşünüyordu. İlk hamleleri yapmıştı. Ucuz odasında otururken kardeşlerin arasında geçen konuşmaları kolaylıkla hayal edebiliyordu. Telefonda görüşmezlerdi. Muhtemelen buluşmuşlardı. Çünkü iyi olduklarından emin olmak için birbirlerini görmek isteyeceklerdi. Konuşurken sesler yükselecekti. Hatta gözyaşları akabilirdi ve odada kırıcı sözler söylenip hakaretler edilebilirdi. Geçmişlerindeki belli kişileri öldürerek intikam alırken, üçü içinde her şey yolunda gitmişti. İçlerinden sadece bir tanesi yeniden türemişti ve artık onlar için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyordu. Odanın içinde henüz resmedemediği ve onlar için yıllar boyunca fazlasıyla değerli olan kişiye doğru haykırılan "Bu işe bizi sen bulaştırdın" cümlesini duyar gibiydi. Ricky suçlamalarda bir panik olacağını düşünüyordu çünkü üçlüyü bir arada tutan bağlantıların arasına girmişti. İntikam dürtüsü ne kadar ikna edici olsa da Ricky'ye ve diğerlerine kurulan komplolar ne kadar kurnazca kurulmuş olsalar da Rumpelstiltskin'in gözünden kaçan ve öngöremediği bir nokta vardı. Onunla zorla geçinmek durumunda kalmış olsalar bile kardeşleri hayata bağlıydılar. Kendilerine göre normallerdi. Sahnelerde ve mahkemelerde sürdürülen, kesin sınırları olan ve belli kurallarla oynanan iki hayat. Üçünden sadece Rumpelstiltskin kendi isteğiyle belirli sınırların dışında yaşamak istiyordu. Diğer ikisi bunu istemiyordu. İşte onları tehlikeye sokan da buydu. Ricky bu farklılığı bulmuştu ve bu farklılığın onların en büyük zayıflığı olduğunu biliyordu. Aralarında sert tartışmalar geçecekti. Oyun acımasızdı. Öldürücüydü ama öldürme işini içlerinden sadece biri üstlenmişti. Bir insanın meslek hayatını mahvetmek ve hesaplarını boşaltmak kötüydü. Ama bu işler kan döktürmeyi gerektirmemişti. Kötülükler üçe ayrılmıştı ama kötülüklerin en büyüğü birinin elinden gelmişti. En kötü işler hep Bay R'ye kalmıştı. Büyürken maruz kaldıkları dayakların ve acımasızlıkların getirdiği yükün altında en çok o ezilmişti. Dolayısıyla asıl vahşet ona aitti. Diğerleri ona sadece yardım etmişlerdi ve bu şekilde intikamın tatminini yaşamışlardı. Azmettirici ve tetikçi arasındaki fark diye düşündü Ricky. Suç ortaklarının geri döndüğünü ve onlara zarar vereceğini ancak şimdi anladılar. Özgür olduklarını düşünüyorlardı ama değiller dedi kendi kendine. Ricky için için güldü. Avcı olmaya alışkınken birden avlananın kendisi olduğunu fark ettiğinde hissedilen perişanlığa benzeyen başka bir duygu yoktur diye düşündü Ricky. Kurduğu tuzağın işe yaramasını umuyordu. Çünkü bir psikopat tıpkı yırtıcı bir hayvan gibi üstünlük yakalayabileceği fırsata atlayacaktı. Virgil ve Merlin'e yapılmış olan tehditler onu o yöne itecekti. Bay R'nin normal olmasını sağlayan, onu psikopat dünyasının derinliklerinde insanlığa bağlayan son iki bağlantı kardeşleriyle olan ilişkisiydi. Onlarla olan ilişkisini korumak için her şeyi yapardı. Gerçekten de çok basit diye ısrar etti Ricky. Avcının avlandığını düşünmesini sağla. Ama gerçekte onu bir tuzağa düşüreceksin. Sevgi tarafından belirlenen bir tuzağa düşürmek diye düşündü Ricky alay ederek. Ricky üzerinde karalamalar yapabileceği bir kağıt buldu ve kafiyeli bir şeyler yazmak için uğraştı. Sonunda istediği gibi olduğunda Village Voice gazetesinin ilan bölümünü aradı. Daha öncekilerdeki gibi görevliye bağlanınca biraz sohbet etti ama bu defa önemli bilgilere ulaşabilmek için görevliye sorularını özenle seçip sordu. Şehir dışında olursam aradığımda cevaplara yine de ulaşabilir miyim? Elbette dedi görevli. Erişim kodunu çevirin yeter. İstediğiniz her yerden arayabilirsiniz. Harika diye cevap verdi Ricky. Bu hafta sonu Cape'de halletmem gereken bazı işlerim var. Bu nedenle birkaç günlüğüne oraya gideceğim ve cevaplara yine de ulaşmak istiyorum. Herhangi bir sorun olmaz dedi görevli. Umarım hava iyi olur. Hava durumunda yağmurlu olacağı söyleniyordu. Siz hiç Cape Cod'a gittiniz mi? Princetown'a gitmiştim dedi görevli. Temmuz'un 4'ünden sonraki hafta. Oralar pek çılgın oluyor. Sahi mi dedi Ricky, benim yazlığım Wellfleet'te. Ya da en azından oradaydı. Satmak zorunda kaldım. Yandığı için sattım. Kalan işlerimi halledip tekrar şehre ve eziyete döneceğim. Sizi çok iyi anlıyorum. Keşke benim de Cape'de bir yazlığım olsaydı. Cape özel bir yerdedir iki dikkatlice. Her kelimenin üzerinde duruyordu. Sadece yazları ve bahar aylarında gidip kısa süreliğine kalıyorsunuz. Ama her mevsim kendi tarzıyla içinizde yer ediyor. Oralar eviniz oluveriyor. Aslında evden de fazlası. Başlangıçları ve bitişleri simgeleyen bir yer. Öldüğümde beni oraya gömmelerini istiyorum. Ben sadece hayalini kurabiliyorum dedi görevli gıptayla. Belki bir gün olur diye ekledi Ricky. İlanlarda yayımlayacağı yazıyı okumak için boğazını temizledi. Sade bir başlık seçmişti. Bay R aranıyor. Bay Wright mı demek istediniz diye sordu görevli. Hayır dedi Ricky. Bay R yeterli. Ardından son şiiri olmasını umduğu mısraları söyledi. Ricky burada, Ricky orada. Ricky her yerde olabilir. Ricky gezinmeyi sever. Belki Ricky eve gider, belki Ricky gizleniyor. Ama Ricky bulunamıyor. Eski yerde, yeni yerde. Ricky senden her zaman kurtulacak. Bay R yeri göğü arayabilir. Ama yine de Ricky'nin ne zaman döneceğini bilemez. Bir düşman olarak, bir dost olarak değil. Her zaman kötüyü ve ölümü beraberinde taşıyarak. Birisinin son nefesini çalmak için hazır olacak.